Kutsal İsyan 1, sayfa 95, 7. ayrım. Sultan Reşat hastaydı, günden güne çöküyor ve bunaklığı artıyordu. 25 yıl Sultan Hamid'in hapisliğe benzeyen sıkı göz hapsinde ve kontrolünde yaşamak zorunda kalan bu iyi huylu ve bahtsız adamcağız, ruhça da gövce de artık çürümüş, işe yaramaz olmuştu. Onun tahtının üzerinde 3 azgın köheylan gibi tepinip duran Talat, Enver, Cemal paşalar, triumvirası vardı. Vahidettin ileride padişahlık tahtına oturunca Mustafa Kemal gibi güçlü paşalara dayanarak bu sacayağını bir kenara atabileceği gibi Mustafa Kemal de sultanı destekleyip akıl hocalığı yaparak yine bir triumvirayı devirebilir ve Türkiye'nin uçuruma doğru gitmekte olan kaderine el koyabilirdi. Yoksa onun gibi güçlü bir kişinin Vahidettin gibi cılız bir şahsiyetin bendeliğini kabullenmeyi düşünmesi akla gelemezdi. Sonra Vahidettin'in memleket işlerini yakından bilmediği de meydandaydı. Talat'la Enver'in hafiyelerince sıkıca kovuşturulduğundan bu kişiyle konuşup görüşmek olanağından yoksundu. Sivil polisler Çengelköy'deki veliahtlık köşkünün çevresinde vızır vızır dolaşıyor ve her gittiği yerde çevresini bir sağlık kordonu ile çeviriyor, onu kimseyle görüştürmemeye çalışıyorlardı. Çoğu zaman menkup sadrazam ve İngiliz taraftarlığı ile tanınmış Kamil Paşa'nın Saraçhane'deki konağına gider ve orada saatlerce kalırdı. Tabii ne görüşüp konuştuğunda hiç kimse bilmezdi. Kimi zaman da halka görünmek ve popüler olabilmek kaygısı ile yangınlarda kalabalık arasına karışıyor ve böylece memleketin dertlerine ortak olduğunu anlatmak istiyordu. Gerek Vahidettin gerekse Mustafa Kemal geç vakit birbirlerinden ayrıldıklarında her ikisi de kendi hesaplarına hoşnuttular. Her ikisi de akıllarına getiremedikleri bir dostluk havasının halesine bürünmüş olarak ayrılmışlardı. Mustafa Kemal'in Naci Bey ile ilk edindiği izlenim bütün silinmiş gitmişti. İstanbul'dan uzaklaşınca nasıl olup da bu uyuşuk dervişten böyle konuşkan, içten ve canlı bir adamın çıktığına artık şaşmıyordu. 60 yıl bir siyasi cendere içerisinde yaşatılan bir adamın hürriyete doğru açık bir pencere bulunca elbette buradan aldığı temiz ve güneşli hava ile canlanabileceğini ve gerçek kişiliğinin üzerindeki sahte örtüyü kaldırıp atabileceğini hesaplamak gerekti. Demek Vahidettin bir kez bu mükemmel kamuflajı yapacak kadar zeki, sabırlı, hesaplı ve kurnaz bir adamdı. Sizin kim olduğunuzu birkaç dakika önce bana bildirdiler derken açıkça yalan söylediği anlaşılıyordu. Yanına verilmiş müşavirin kim olduğunu şu ana dek bilmemesi olağan olabilir miydi? En aşağı 50 yıl süren korkunç bir terör ve baskı altında padişahlık hülyası kurmuş olan bu adamın yarınki saltanatının desteklerini, dayanaklarını uzun uzadıya hesaplamaması, arayıp bulmaması düşünülebilir miydi? Mustafa Kemal'e şu saatte gösterdiği dostluk, yakınlık ve iştenlik, onun güzel sarışın yüzü, aslan yelesi sarı saçları, parlak, güzel, büyüleyici mavi gözleri için miydi? Mustafa Kemal'in konuşmalarından iyice anlaşılmıştı ki zeki ve İttihat ve Terakki düşmanı genç paşa otomatik olarak onun yarınki yardımcıları arasına girecektir. Mustafa Kemal bu ilk yolculuk konuşmasından sonra kendi vagonuna çekilmiş, saatlerce uyuyamayarak konuşulanları yeniden düşünmekle ve gelecek için yapılacak tasarıların çekirdeklerini evirip çevirmekle vakit geçirmişti. Bayağı çocuk gibi seviniyordu. Veliahta adam akıllı açılmıştı. Ona güven vermiş, böylece her ikisi de karşılıklı güven havası içinde devri keskin neşterleri altında delik deşik etmişlerdi. Vahidettin şimdiye dek ancak eniştesi damat Ferit ile Kamil Paşaların konağında böyle cesaretle konuşabilmişti. İstanbul'un ikinci Fatih'i sayılan bu genç ve güçlü paşa ile böyle dolu düzgün konuşup boşalmak onun için umutlu bir şeydi. Onun için Vahidettin'in de Mustafa Kemal'in kalkmamasına müsaade ettikten sonra sevincinden gözleri parlıyordu. Böyle anlayışlı bir paşa ile yola çıktığından dolayı çok seviniyordu. Mustafa Kemal yolculuk süresince Vahidettin'le daha birçok görüşmeler yapmış ve geleceğin padişahını memleket işleri üzerinde iyice hazırlamanın görev olduğu düşüncesiyle büyük çabalarda bulunmuştu. Yalnız Mustafa Kemal'in veliaht üstüne son kanısı onun son kerte kurnaz, hesaplı ve bu yüzden de çok tehlikeli bir adam olduğu idi. Abdülhamid'in yetiştirmesi olan bu adam ondan pek çok şeyler öğrenmişti. Yarın padişah olunca Abdülhamid'i taklide kalkışabilirdi. Onu yine de birçok memleket ve devlet işleri üzerinde aydınlatmaya, yetiştirmeye çalışmak bir yurtseverlik ödeviydi. Veliaht ile Mustafa Kemal Almanya'ya varmıştı. Küçük bir kasabada kurulmuş olan Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm'in karargahında onları tepeden tırnağa silahlı ve tam anlamıyla modern bir ordunun bir parçası olan bir Alman kıtası karşılamıştı. Kaiser Wilhelm karargahın giriş yerinde ve onları selamlayan saygı kıtasının başında beklemekteydi. Askeri kıtayı ve Wilhelm'i selamladıktan sonra giriş yerinden büyük bir hole geçmişlerdi. Burada başta imparator olmak üzere Hindenburg, Ludendorff ve bütün karargah erkanı hazır bulunuyordu. Bunlar veliahtla onun mahiyetindekileri kabul ediyorlardı. Kaiser'le Vahidettin el sıkışmışlar, sıra onun mahiyetindekileri imparatora tanıştırmaya gelmişti. Naci Bey, Vahidettin'e mahiyetindekileri tanıştırmasını söyledi. Veliahtla ilk olarak Mustafa Kemal'i Wilhelm'le takdim etti. İmparator sol eli göğsündeki düğmelerin arasına sokulmuş olarak Mustafa Kemal'in elini sağ eliyle tutmuş ve bu eli adam akıllı sıkarken askerce ve çok yüksek bir sesle Almanca bağırmıştı. 16. kolordu, Anafarta! Bütün orada bulunanlar Wilhelm'in bu sözü üzerine gözlerini Mustafa Kemal'e çevirmişlerdi. Mustafa Kemal Almancayı pek iyi bilmediğinden imparatorun ne demek istediğini pek iyi anlamayarak önüne bakmıştı, sıkılmıştı. Onun ne dediğini anlamadığından ne türlü karşılık vereceğini de bilemiyordu. Wilhelm bu kez kuşkulanmıştı. Acaba yanlış kapı mı çalmıştı? İri mavi gözlerinde ve kıpkırmızı yüzünde güç duruma düşmüş bir insan hali vardı. Mustafa Kemal'in bu utangaç, sıkılgan ve alçak gönüllü hali onda bu haklı kuşkuyu uyandırmıştı. Bunun için ona şu soruyu sormak zorunda kalmıştı. Siz 16. kolordu kumandanı ve anafartaları yapmış olan Mustafa Kemal değil misiniz? Mustafa Kemal diye bir başka kişiye hitap ettiğini sanmıştı. Onun yeniden ve Almanca olarak sorduğu bu soruya Mustafa Kemal Fransızca olarak şu karşılığı vermişti. Evet, Ekselans. Ne var ki Mustafa Kemal ağzından çıkan bu sözlerden sonra gerçek ve büyük bir mahcubiyet duymaya başlamıştı. Büyük bir yanlışlık yaptığını anlamıştı. Bir imparatora ya Kaiser ya da Sir demesi gerekiyordu. Bu çok büyük bir yanlışlık olmamakla beraber Mustafa Kemal gerçekten utanmıştı. Bu yanlışlığı yapar yapmaz bunun birinci değil ikinci kez yenilenmiş bir yanlışlık olduğu aklına gelmişti. Sofya'da Fethi Bey'in elçiliği zamanında o da orada ateşe militer olarak bulunurken Bulgar Kralı Ferdinand'a da Sir yerine Ekselans diye hitap etmişti. Karargâhta bu çok güzel yetiştirilmişlerdi. Veliahtın sırası ile günün en önemli kişilerini yerlerinde ziyareti gerekiyordu. Örneğin Başkumandan Hindenburg, Genelkurmay Başkanı Ludendorff da bu aradaydı. Ziyaret edeceklerde Vahidettin, Mustafa Kemal ve Naci Bey'di. İlkin Hindenburg'u ziyaret etmişlerdi. Küçücük bürosunda Hindenburg'la karşı karşıya bulunuyorlardı. Mareşal masasının başında onun solu ilerisindeki koltukta Vahidettin, onun yanında da dili demek olan söylenenleri Naci Bey tercüme ediyordu. Naci Bey oturuyordu. Mustafa Kemal de Hindenburg'un sağındaki sandalyeye çökmüştü. Veliaht ile Hindenburg bir törende yapılması gereken resmi kısa bir konuşmaya başlamışlardı. Hindenburg babacan davranışı, ağır ve tok konuşması ile Türk milletini avutucu bir yol tutturmuştu. Ortada önemli bir şey konuşulduğu yoktu. Yani Mustafa Kemal'e göre konuşulanlar fasafisoydu. İncir çekirdeğini doldurmaz şeylerdi. Hindenburg'un söylediği avutucu ve güzel sözlere veliaht da nazikçe ve durmadan teşekkür ediyordu. Bütün Türk milletine iletilmesi için söylenen bu sözlerde ne cephelerde ölüme göğüs geren Türk askeri ne de cephe gerisinde açlıktan tüfüsten sinek gibi kırılan Türk milleti için bir zerrecik avutucu tat vardı. Mustafa Kemal hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Somurtmak üzereydi. Bu lafların ancak bir nezaket eseri olarak söylendiğine kendini inandırmaya çalışıyordu. En sonra yavuz bir ev sahibi konuklarına karşı bir konukseverlik ödevi yapıyor gibiydi. Mustafa Kemal'in şehla mavi gözleri Hindenburg'un kılı kıpırdamayan kocaman dik ve heybetli bıyıklarla süslü yüzünde ucuz teselliler dağıtan bir resmi memur izleniminden başka bir şey görmüyordu. Onun söyledikleri Mustafa Kemal'in beklediği sözler değildi. Bunun içinde bu konuşmaya katılmak için hiçbir istek duymamış ve bunun bir an önce bitmesi için de içinden dua etmeye başlamıştı. Artık buradan kalkıp dışarı çıktıklarında Mustafa Kemal, Hindenburg'u yitirilmiş bir davanın bir zoraki figüranı olarak görüyordu. Genelkurmay Başkanı ve Alman strateji dahisi Ludendorff da onları büyük bir nezaketle kabul etmiş ve tıpkı Hindenburg'un avutucu konuşmalarını andıran konuşmalar yapmıştı. Kuzey-Batı cephesi üzerinde itilaf ordularını çökerterek ezecek çok parlak ve başarılı taarruzlarını sürdürmekte olduklarını anlatmış, bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceği üzerinde bir tek söz söylememişti. İşte Mustafa Kemal asıl bu sonucu Ludendorff'un ağzından işitmek istiyordu. Ludendorff, Alman ordularının hala parlak taarruzlar yapabilecek güçte ve takatte olduğunu müttefiklerine göstermek kaygısı ile bu taarruza başlamıştı. Böylece bütün müttefiklerin, hatta Alman milletinin çökmekte olan moralini düzeltmeye çalışıyorlardı. Mustafa Kemal'in kafasında bu kuşku engereği kıvrılıp durmaktaydı. O bu savaşın bittiğine inanmaya bile başlamıştı. İş olsun diye General Ludendorff'a şöyle bir soru sormuştu. En sonra taarruz kuvvetleri hangi hatta kadar gideceklerdir? Ludendorff en sonra bir veliahtı mahiyetinde taşıdığı rastgele bir subayın böyle çok önemli ve karşılık verilmesine hemen hemen imkan olmayan bir soru sormasıyla şaşırmış afallamıştı. Bir kez bunu nezaket kaidelerine uygun bulmadığı gibi güven bakımından da tehlikeli bir soruydu bu. Yalnız nazik ve tecrübeli Genelkurmay Başkanı bu rastgele sorulduğunu sandığı soru karşısında biraz durakladıktan sonra yine de taktik bir karşılık vermenin gerektiğini anlayarak ve onun yüzüne dikkatle bakarak "Biz taarruz ediyoruz, sonucunu olaylar gösterecektir" diye kaçamak bir cevap vererek bu tehlikeli alandan uzaklaşmaya çalışmıştı. Yapılmakta olan taarruz neticesinin ne olabileceğini anlamak için hadisat ve talihin tecellisine intizar etmeye lüzum olmadığını zannediyorum. Çünkü yapılan taarruz en nihayet parsiyel bir taarruzdur. Ludendorff yeniden dikkatle Mustafa Kemal'in yüzüne bakmıştı. Çünkü onun ne demek istediğini pek iyi anlamıştı. Olumlu olumsuz hiçbir karşılık vermeyerek susmuştu. Böylece konuşma kesilmiş ve ziyaret de bitmişti. Vahidettin, Mustafa Kemal ve Naci Bey oturmuş, karşılıklı konuşuyorlardı. Mustafa Kemal fırsat düştükçe bir an durup dinlenmeden olayların can alacak noktaları üzerinde Vahidettin'in kafasını işletmeye çalışıyordu. Bugünkü Almanya'nın bu durumuyla daha çok dayanamayacağını, çökeceğini ve çökerken Osmanlı İmparatorluğu'nu da sürükleyeceğini anlatıyordu. Veliaht Ludendorff'u nasıl sıkıştırıp susturduğunu göstermişti. Alman büyüklerinin kendilerine tıpkı tıpkısına benzeyen bu genç generalden hoşlanmayışlarının nedenini Vahidettin'in anlamaya başlamıştı. Çünkü o gerçekleri ayna gibi görüp yansıtan bir zekaya sahipti. Mustafa Kemal hiçbir vakit bir Alman düşmanı değildi. Yalnız Türk ordularının başına yüksek rütbeli Alman general ve mareşallerinin getirilmiş olmasını bir türlü anlayamıyor ve bunun Türk askerlik dehasını küçümsemenin, hiçe indirmenin ta kendisi olduğunu rastgele söyleyip duruyordu. Eğer Almanlar yerine İngilizlerle ittifak edilseydi de Türk ordusunun başına İngiliz eksper ve kumandanları getirilmiş olsaydı onlara da aynı şiddette saldıracaktı. Mareşal Falkenhayn ile arasında büyük bir geçimsizlik, hatta tiksintiye benzer bir şey vardı. General Liman von Sanders ile aralarının iyi olmasının biricik nedeni, Alman generalinin daha takt sahibi, daha suplesle davranabilen bir asker olmasındandı. Mustafa Kemal'in Türk, Alman bütün bu mareşal ve generaller üstüne bir tek düşüncesi vardı. Hepsi el ele vermiş, Türkiye'yi uçuruma sürüklüyorlardı. Suriye'deki boş ve manasız taarruzlar, kuzeydeki insafsızca ve beceriksizce taarruz taslakları hep aynı kategorinin içindeydi. Bunun için Mustafa Kemal'in zekası korkunç bir tenkit makinesi gibi işliyor, olayları püf noktalarında yakalayıp neşterliyor ve veliahtın gözleri önüne bütün iç yüzü ile ve büyük kandırış gücü ile seriyordu. Vahidettin bu muazzam dünya savaşının ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne olacağını ancak şimdi anlayabilmişti. Şimdi artık tıpkı Mustafa Kemal gibi düşünüyor, onlara onun gözleriyle bakıyordu. Artık onun karşısında bütün dünyayı korkutmuş, yıldırmış bir İmparator Wilhelm, bir dahi kumandan Hindenburg, bütün dünya ordularınca büyük bir asker ve strateji olarak tanınmış Ludendorff yok, salt Osmanlı İmparatorluğunu uçuruma sürüklemekte olan insanlar vardı. Mustafa Kemal'in bu kendisinden yaşlı, ak saçlı öğrencisi tıpkı Mustafa Kemal gibi içinden güç çıkılır ağır sorular soruyor, Alman erkanını kızdırıyordu. Bunak, akılsız ve zavallı bir veliahtla karşılaşacakları üstüne rapor almış olan Alman erkanı, onda Alman düşmanı Mustafa Kemal'in serpintisini görerek şaşırıyorlardı. Bir konuştuklarını böylece bir kez daha hınçla yenileyip durdukları sırada dışarıda büyük gürültüler, bağırış çağrışlar işiterek yerlerinden doğrulmuşlardı. Her ağızdan "Kaiser, Kaiser" sözleri işitiliyordu. Kapı vurulmuş, içeri bir subay girmiş ve Almanca imparatorun veliahtı ziyarete geldiğini söylemişti. Hemen veliahtı Mustafa Kemal ve Naci Bey koşarcasına imparatoru karşılamaya çıkmışlardı. Kaiser'le oracıkta burun buruna gelmişler ve onu salonda kabul etmişlerdi. Hep beraber oturduktan sonra konuşmaya başlamışlardı. Wilhelm, Osmanlı Devleti'nin çok değerli bir müttefik olduğunu, hele Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın bu ittifakı çok büyük anlayışla değerlendirmeye çalıştığını, Alman Başkumandanlık ve Erkan-ı Harbiyesi'nin bu seçkin zata karşı çok derin bir güven beslediğini anlatıyordu. Çok nazikti. Yüzü büyük bir hoşnutluk ve dostlukla parlamaktaydı. Karşılarında gerçekten centilmen bir imparator bulunuyordu. İmparator Vahidettin'in solunda, Mustafa Kemal sağında, Naci Bey ise karşılarında oturmuştu. Vahidettin, Naci Bey'in tercümanlığı ile imparatora şöyle bir soru vermişti. Türkiye'nin Almanya'ya karşı sadakat ve vefasından yakın bir gelecekte Alman müttefiklerinin mutluluğa kavuşacaklarından bahseden beyanat-ı şahaneler, Osmanlı Devleti'nin yarınını düşünmek durumunda bulunan acizlerinde büyük bir ferahlık ve avunma uyandırdı. Ancak genel durumu bir yana bırakırsak bir noktayı daha açıkça anlamak istiyorum. Türkiye'nin ta kalbine yöneltilen darbeler durdurulmaksızın ilerlemektedir. Eğer bu darbeler muvaffak olacak olursa Türkiye mahvolacaktır. Bu darbeleri durdurmak için yeteri kadar beyanatınızı dinleyemedim. Lütfen bu hususta beni biraz aydınlatabilir misiniz? Bu soruyu işiten imparator hışımla yerinden fırladı ve resmi bir nutuk söyler gibi şöyle dedi. Türkiye'nin muhterem veliahtı, anlıyorum ki sizin zihninizi karıştıranlar vardır. Ben Almanya İmparatoru size gelecekken, gelecek başarılardan bahsettikten sonra şüpheniz kalır mı, kalmaz mı? Veliaht onun bu sözlerini hiç de kabul etmişe ve kanmışa benzemiyordu. İmparator da Ludendorff gibi bir kez huylanmıştı. Kalktığı sandalyeye bir kez daha oturmayarak gitmek istediğini böylece onlara anlatmıştı. Demek ki Alman düşmanı görünen Mustafa Kemal burada da yola gelmemiş, üstelik veliahtı da yoldan çıkarmıştı. Wilhelm'in öfkeye benzeyen halinden bu kolayca sezilebilirdi. İmparator yine de büyük bir nezaketle salonun kapısına doğru yürümüştü. Onun arkasından Vahidettin, Mustafa Kemal ve Naci Bey gidiyordu. Kaiser sola kıvrılan bir koridordan yürüyüp gidecekti. Mustafa Kemal, imparatorun kendisinden hoşlanmadığını sezdiğinden ters yandaki koridorda ve biraz uzakça durmuştu. İmparator veliahtın sonra onun yanında bulunan Naci Bey'in ellerini sıkmış ve uzakta dikilerek ciddi bir yüzle kendisini süzen Mustafa Kemal'e bakmış ve sonra yöneldiği koridor boyunca yürümeye başlamıştı. Mustafa Kemal'in elini sıkmadan uzaklaşıyordu. Bunda da haksız değildi. Bir imparator hiçbir vakit bir generalin elini sıkmak için onun ayağına gitmezdi. Bu generalin imparatorla el sıkışmak için elbette ilerlemesi doğru bir davranış olurdu. Mustafa Kemal giden imparatorun iri gövdesine dalgın dalgın bakarak orada duraksamıştı. Ne düşünmüşse düşünmüş, imparator birkaç adım attıktan sonra geri dönmüş ve Mustafa Kemal'e yaklaşarak "Affedersiniz, sizin elinizi sıkmadım." demişti. Mustafa Kemal elini imparatorun yumuşak ve babacan avucunda bulmuş ve bu elde dostça bir sıcaklık duymuştu. İmparator Mustafa Kemal'in gönlünü almak için ona birkaç tatlı ve âli cenapça söz söylemekten de kendini alamamıştı. İmparatorun sofrasına akşam yemeğine çağrılmışlardı. Kaiser'in karşısında bir prens, sağında Vahidettin, solunda Berlin elçisi Hakkı Paşa, prensin solunda ise Mustafa Kemal oturuyordu. Mustafa Kemal'in solunda da Ludendorff vardı. Ludendorff, Mustafa Kemal'le Fransızca konuşuyordu. Mustafa Kemal Almanca'ya epey çalışmış, şöyle böyle anlayacak duruma gelmişti. Ne var ki bu dille konuşamıyordu. İmparatoru Ludendorff'a Almanca, "Sağındaki adamla konuş," demişti. Ludendorff'un sağındaki adam da Mustafa Kemal'den başkası değildi. Onun Almanca ne dediğini anlamıştı. İmparator Alman düşmanı olarak işittiği bu genç generalin mukavemetini kırmak için bugün yolundan geri dönmüş ve onun ayağına kadar giderek elini sıkmak nezaketini ve babacanlığını göstermişti. Sonra Wilhelm'in gözünden kaçmayan bir şey daha vardı ki o da Vahidettin'in bu genç generalin etkisi ve büyüsü altına girdiğiydi. Ludendorff imparatorun ihtarına "Ben de o iş yapıyorum," diye karşılık vermişti. İmparator Ludendorff'a bu uyarmayı yaparken elbette Mustafa Kemal'in bu sözleri anlayacak kadar Almanca bildiğini bilmiyordu. Gerçi Ludendorff Mustafa Kemal'le sözlerine özel bir önem vererek konuşmaya başlamıştı. Nedir ki? Bütün kaynayan cephelerin bin bir türlü yükü altında ezilmiş, hırpalanmış ve tam anlamıyla yorulmuş bir kafa ile ne bulup konuşabilirdi ki? Sonra Ludendorff karşısındaki genç generalin onun idare ettiği muazzam harp makinesinin geleceğine ve bunun vaat ettiği zafer yemişlerine inanmayan bir septik olduğunu çoktan anlamıştı. Bunun içinde Ludendorff, Mustafa Kemal'in belleğinde bu imparator sofrası ihtişamına karşın anı sayılabilecek bir izlenim bırakamamıştı. Yemek bitince tıpkı bu salona benzeyen, onun biraz daha büyüceği olan bitişik salona geçmişlerdi. Wilhelm, Hindenburg, Ludendorff, Başvekil, Vahidettin, Mustafa Kemal ve Naci Bey, Hakkı Paşa bir grup olarak bu salonda toplanmışlardı. İmparator Vahidettin'i onlardan uzakça bir köşeye çekmişti. Orada yüzlerinde gülümsemeler, tatlı tatlı konuşuyorlardı. Mustafa Kemal ise sırtını her iki salona birbirinden ayıran duvarın kavsine dayamıştı. Karşısında çok heybetli ve canlı, asil bakışlarında gerçeği anladığı görülen, fakat anladıklarını her muhataba söylemekten çekinen yüksek bir şahsiyet bulunuyordu. Bu Hindenburg'tu. Mustafa Kemal onunla derin derin konuşma, onu deşmeye can atıyor ve veliahtla birlikte üzerinde durdukları konulara onu yeniden sürüklemek için çok kurnazca konuşma kapıları açıyordu. Mareşal Hindenburg ile konuşmalarında Suriye cephesindeki durumun düzeltildiğini ve orada da yeni ve taze bir süvari tümeninin savaş meydanına sürüldüğünü söylemişti. Mustafa Kemal ise bunun ne olduğunu pek iyi biliyordu. Hindenburg bunları oradaki Alman kumandanlarının verdikleri rapora dayanarak söylüyordu. Gerçekte ise bu süvari tümeni Mustafa Kemal henüz 2. Ordu kumandanı iken Yıldırım grubunu takviye için bu gruba gönderilmesi istenen tümenden başkası değildi. Daha Mustafa Kemal 7. Ordu Komutanlığına gelmeden önce bu süvari tümeninin teşkiline çok çalışılmıştı. Ancak toplanabilen bu kuvvet o denli bitkin takatsizdi ki ilkin lagar atlarını Ruselain civarındaki otlaklarda otlatıp beslemek, ondan sonra da bir işe yarayıp yaramayacaklarını yeniden gözden geçirmek gerekiyordu. Mustafa Kemal 7 ay sonra 7. Ordu Kumandanlığına geldiğinde bu süvari tümeninden yararlanıp yararlanmayacağını uzun uzun incelemiş ve aldığı raporlar sonucunda bunun savaşa sokulabilecek durumda bir birlik olmadığı kanısına varmıştı. Hindenburg'un Mustafa Kemal'e anlattığına göre de bu işe yaramaz tümen savaşa sürülmüş ve yararlılıkları bile görülmüştü. Mustafa Kemal Alman karargahında bu macerayı anlatabilmek için sabırsızlıktan çatlayacak duruma gelmişti. En sonra onun ağzından koca Hindenburg bütün hikayeyi dinlemiş, itiraz da edememişti. Olayın en yakın kahramanı onun karşısındaydı ve gerçeği santimi santimine anlatıyordu. Benim söyleyeceğim sözler sizin aldığınız raporlar mühteviyatına uymayabilir. Fakat emniyet edebilirsiniz ki hakikattir. Suriye vaziyeti ıslah edilmiş değildir. Bunu kabul ediniz. Sonra Mareşal, siz mühim bir taarruz yapıyorsunuz. Ve zannetmem ki buna çok bel bağlamış olasınız. Yalnız bana söyler misiniz? Emniyetle ümit ettiğiniz hedef ve maksat nedir? Büyük ve ihtiyatlı asker onun bu sorusuna elbette cevap veremezdi. Zaten Mustafa Kemal ondan bunun karşılığında bekliyor değildi. Yalnız bu güç soruları sormaktan amacı doğulu generallerin de yularından sürüklenecek eşekler olmadığını onlara anlatmaktı. Varsın cevap vermesinler, büyük askerlik ve cephe sırrıdır diye sussunlar. Bu soruların ne demek istediğini anlamaktan da kendilerini alıkoyamazlardı ya. Küçük bir Türk generalinin bu laubali ve cüretkar durumu Hindenburg'u çok şaşırtmış değildi. O da imparatorun sofrasındaki nefis şampanyadan bol bol içmiş ve her türlü merasimin daraltıcı çemberinden dışarı çıkmış, içtenliğin ılık havası içine girmiş bulunuyordu. Zaten kendisiyle Fransızca konuşan ve Alman sarışınlığını taşıyan bu genç generalde bir demir leblebi bulmuş gibiydi. Hindenburg onun kendi üzerindeki hayran bakışlarını da sezdiğinden onun elden geldiğince içten karşılamaya karar vermiş bulunuyordu. Yalnız her şeyden önce gerek imparator, gerekse Ludendorff ve Hindenburg bu iki ziyaretçiden elden geldiğince psikolojik bilgiler sızdırmaya çalışıyorlardı. Çünkü Alman ordusunun çelik yığınları artık bir teneke sesi vererek tın tın ötmeye başlamıştı. Artık müttefiklerin nabzını yoklamak zamanı gelip çatmıştı. Büyük asker Hindenburg her şeye karşı Mustafa Kemal'e bir karşılık vermenin kolayını bulmuştu. Salonun ortasında üzerinde sigaralar bulunan küçük bir masayı göstererek "Ekselans" demişti. "Size bir sigara takdim edebilir miyim?" Böylece koca Hindenburg her şeye karşılık oluyordu. Mustafa Kemal küçümsendiğini anlamıştı. Ortadaki masaya doğru yürümüşler ve Hindenburg iri ve babacan elleriyle Mustafa Kemal'e bir sigara takdim etmişti. Bu süre içinde Vahidettin ile konuşan imparator bir yandan da Hindenburg ile Mustafa Kemal'in konuşmalarını dikizliyordu. Mareşale Almanca ne diyor diye sormuş. Mareşal de bir şeyler diye baştan savma bir karşılıkla imparatorun ağzını kapayıvermişti. Mustafa Kemal sigarasını yaktıktan sonra Hindenburg'un yanından ayrılarak imparatorla konuşan Vahidettin'in yanına gitmişti. Ona nasıl hakikati anlıyor musunuz demişti. Karşınızdaki Almanya imparatorudur. Benim size arz ettiğim endişeleri izah edecek bir tek kelime söyledi mi? Hayır. Konuşmaya devam ediniz ve ciddi konuşunuz. Bütün endişeleri söylemekte tereddüt etmeyiniz. Ben eminim ki o sizden memnun olmayacaktır. Fakat hiç olmazsa Türkiye'de hakikati görmüş olanların varlığına inanacaktır. Veliaht masum bir davranış takınmış, öyle yapıyorum demiş, konuşmada buracıkta sona ermişti. Almanya'nın bu itibarlı konukları bundan sonra Batı cephesine götürülmüştü. Orada onlara Alman savaş makinesinin ezici ve harikulade gücünü göstereceklerdi. Bu küçük kafile tam cephede bir karargaha varmıştı. Oldukça büyük bir karargahtı bu. Bu Fransız cephesinin en yüksek kumandanı bir harita üzerinde onlara parlak sözlerle yeni cephe durumunu açıklamaya başlamıştı. Kumandan öyle inandırıcı ve kandırıcı bir tonla konuşuyor, olayları öyle istediği biçime sokuyordu ki yan gözle Vahidettin'i süzmekte olan Mustafa Kemal onun sarsılır gibi olduğunu görmüştü. Mustafa Kemal'in yanı başında bulunduğundan eğilerek onun kulağına ya buna ne dersin demişti. Mustafa Kemal ona hemen şu cevabı vermişti. Haritada gösterilen bu durumu mahallinde görmek arzusunu gösteriniz. Vahidettin'in bu istekte bulunması üzerine muharebe cephesinde götürülmüşlerdi. Orada onları büyük küçük bir çok subay karşılamıştı. Onların nerelerini ve neleri görmeleri gerektiği üzerinde de çabucak bir plan hazırlanmıştı. Mustafa Kemal bu planı gördükten sonra Alman subaylarına şöyle demişti. Cephenin büyük kumandanı bize genel durumu açıkladı. İçinde bulunduğumuz muharebe cephesi bize bu açıklamanın öğrettiği cephedir. Müsaade edilir mi? Biz sizin yaptığınız planı bırakalım ve benim göstereceğim yere gidelim. O anda bir kargaşalık olmuş ve Vahidettin hazırlanmış olan plan gereğince gezmek üzere o yana doğru yürümüştü. Mustafa Kemal zaten başkasının iradesine boyun eğmeyi hiçbir vakit becerememiş bir insandı. Bu kez de onda bir asker inadı uyanmıştı. Veliahtla mihmandarlarının arkasından gitmeyerek kendilerine verilmiş olan haritaya güvenerek rastgele ateş hattının bir noktasına doğru yürüyüvermişti. Ateş hattı gerisinde bir ağacın altında durmuştu. Onun yanında da mihmandar Alman subayları vardı. Ağacın üzerinde dürbünüyle Fransız cephesini gözetleyen bir genç Alman subayı amirlerini görünce heyecanla aşağı inmiş, merakla Mustafa Kemal'i süzmeye başlamıştı. Bu başı kalpaklı subay olsa olsa yüksek rütbeli bir Türk subayı olabilirdi. Gözcülük yapan subay ağacın üzerinden gördüklerini anlatıyordu. Mustafa Kemal, müsaade eder misiniz ben de ağaca çıkayım deyince hay hay demişler. Mustafa Kemal hemen boynundaki dürbünle çevikçe ağaca tırmanmış, genç subayın gördüklerini aynıyla görmüştü. Asıl bahis konusu olması gereken nokta bu görülmekte olan duruma karşı olan durumdu. Bunun içinde şöyle bir soru sormuştu. Bu düşman durumu karşısındaki kuvvetiniz, tertibatınız, ihtiyacınız nedir? Lütfen bana söyler misiniz? Ateş hattındaki subaylar bütün örnekleri gibi saf ve temizdiler. Asker birlikleri siyasi durumunu elinde esir değildi. Onlar bütün tok varlıklarıyla tepeden tırnağa teknik askerdiler. Bunun içinde Mustafa Kemal onların ağzından gerçeği bütün çıplaklığıyla çekip alabilmişti. Gerçek şöyleydi. Piyade birlikleri hemen hemen yetmeyecek kadar erimiş tükenmişti. Süvarilikten bozma bir piyade birliğinden bahsetmişlerdi ki o da birinci hattın ihtiyatlarından sonra ihtiyat denecek nitelikten çıkmış bulunuyordu. Bu bilgileri alan Mustafa Kemal şaşkına dönmüştü. Bu şaşkınlığın verdiği korkusuzlukla başına toplanmış olan bir yığın Alman subayına heyecanlı bir sesle şöyle demişti. O halde tehlikedesiniz. Onların da hemen bir ağızdan verdikleri karşılık şuydu, öyle. Ateş hattı karargahından ayrılmışlardı. İmparatorun Vahidettin'in arkadaşlığına vermiş olduğu bir kolordu kumandanı Mustafa Kemal'in arkasını bırakmıyordu. Günlerdir Mustafa Kemal'in yanı başında gezip dolaşan bu general ilk kez onunla ilgilenir görünmüştü. Otomobile gidecekleri yere atla gidiyorlardı. Alman generali atını onun yanına sürerek "Siz veliahtın yaveri misiniz?" diye sormuştu. Hayır. Peki ne münasebetle refakatte bulunuyorsunuz? Böyle bir vazife aldığım için. Askeri vaziyetlerden çok iyi anlıyorsunuz. Türkiye'de herhangi bir birliğe kumanda ettiniz mi? Evet. Mutlaka alaya kadar kumanda etmiş olacaksınız. Alaya daha önce kumanda etmiştim. Alman generali gittikçe meraklanıyordu. Peki tümene de kumanda ettiniz mi? Evet. Öyleyse beni mazur görünüz. Ben kolordu kumandanıyım ve sizin babanız yaşındayım. Lütfen en son kumanda ettiğiniz kuvveti söyler misiniz? Mustafa Kemal bu temiz yürekli adamı meraktan kurtarmak için muhatabınız Tümen ve Kolordu'ya kumanda ettikten sonra birçok ordulara kumanda etmiş bir arkadaşınızdır deyince Alman Kolordu kumandanı afallamıştı. Ne var ki duyguları sempatiden öteye geçemiyordu. Affedersiniz, biz şimdiye dek size yanlış hitap ediyormuşuz demek siz ekselanssınız. Alman ordusunda kolordudan büyük birliklere kumanda edenlere ekselans deniyordu. İyi kalpli ve babacan kolordu kumandanı Mustafa Kemal'e konukluğun sonuna dek aradaki yaş ayrımını unutmuş görünerek çok saygılı davranmıştı. Bir gece Alsas'ta valinin konağına çağrılmışlardı. Geniş bir salonda bulunuyorlardı. Epeyce kalabalık vardı. Her yan bol ışıkla yakınıyordu. Osmanlı veliahtını ağırlamak için her şey yapılmıştı. Vahidettin vali ile şuradan buradan konuşuyordu. Mustafa Kemal de geniş salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, kendi düşüncelerine gömülmüş bulunuyor, ara sıra gözünün ucu ile de vali ile Vahidettin'e bakıyordu. 7. ayrım sonu. Sayfa 113.